İz düşüm. İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Bugün programımızda Bilkent Üniversitesi Güvenlik Politikaları Araştırmacısı Sayın Metin Gürcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Gürcan.
Teşekkür ederim efendim, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, Sayın Metin Gürcan'la savaşların, çatışmaların değişen karakteri gibi ilginç bir konuyu konuşacağız bugün. Ve ardından ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş bizlerle birlikte olacak. Onun tezi de şu: Türk lirası değer kaybetmiyor, aksine değer kazanıyor. Bugün farklı konular, farklı yaklaşımlar içerisindeyiz düşün. Kısa mesaj numaramızı da anımsatayım sizlere ve ardından başlayalım. 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, tarih belki de savaşların tarihidir. Savaşmamış ulus, bilmiyorum Metin Bey var mıdır, yok mudur? Yoktur herhalde.
Tarihte yok. Şöyle bir giriş yapabiliriz efendim. Yani bu literatürde geçer. Yani 5000 yıllık insanlık tarihi diyelim. Bütün dünyada hiçbir yerde savaşın olmadığı bir dönem bugüne kadar hiç yaşanmamış. Yani insanoğlu mutlaka bir şekilde bir güç mücadelesi, siyasi bir mücadele veya kişisel intikam hissiyle diyelim. Yani aslında sert konular bunlar bugün konuştuğumuz konular.
Bayağı zor konular, evet.
Savaş, güvenlik, çatışma. Ama bu gene literatürde bir tartışmadır efendim. O beni çok etkiler. İnsan, yani Hobbesçu bir yaklaşım deriz biz. Yani
Hobbesçu, homo homini lupus.
Lupus. Evet, evet, insan insanın kurdudur. Yani böyle bir vahşi bir ormanda yaşayan bir insan veya bir canlı varlık gereği kendi gücümüze güvenip hayatta kalmaya mı çalışacağız? Temel şeyimiz bu mu olacak? Yani insanın doğasında mı vardır ölme, öldürme üzerine kurgulanan bir hayat kıt kaynaklar için?
Ontolojik bir,
evet,
soru.
Evet. Evet. İkinci şey ise şimdi yeni yaklaşımlar var güvenlik çalışmalarında. Mesela Kopenhag Okulu deriz, Eberwitz deriz. Bunlar da diyorlar ki, şöyle bir iddiaları var: savaş aslında öğrenilen bir şeydir. Yani onların da temel gerekçeleri çok ilginç. Mesela Brezilya'da, bu Amazonlarda henüz medeniyetin, insanlığın, teknolojinin ulaşmadığı yerlerde bazı kabileler var diyorlar. Ölmeyi, öldürmeyi bilmiyorlar. Yani bütün meseleleri, sorunlarını müzakereyle çözüyorlar. Değişik cezalandırma yöntemleri var. Yani ölme, öldürme üzerine kurgulanan bir hayatları yok. Aynı zamanda yine çok ilginç, Alexander Wendt yine bir sosyal inşacı yaklaşımın temel şeylerindendir, teorisyenlerinden. Bizim Çanakkale Savaşı'na atıfta bulunarak şöyle der: Centilmenler Savaşı'dır Çanakkale Savaşı. Yani aslında insanoğlunun doğasında bir arada yaşama çabası vardır. Bunu Çanakkale Savaşı'nda görürüz der. Mesela biliyorsunuz bizim Osmanlı, evet, Osmanlı askeriyle işte müttefik ordularının, Anzakların beraber futbol maçı yaptıkları, belli günlerde savaşa ara verdikleri, işte suyunu, yemeğini paylaştığı, yaralısını taşıdığı, yani o ortamda bile, o vahşi ortamda bile aslında insan medeni bir şeyler şey yapabiliyor. Yani bu halen daha çözüme ulaşmamış bir soru.
Fromm da bununla uğraşıyor. Sevginin ve şiddetin kaynağında bu insanlar niye çatışıyorlar?
Yani insanın doğasında mı var ölmek, şiddet, öldürmek, evet, şiddet? Evet. Yoksa sonradan öğrendiğimiz bir şey mi? Halen daha tartışmalı hocam, devam ediyor.
Ve şimdi bundan sonra bunun şekillerine geliyoruz. Oradan, evet, da ünlü, evet, Alman general Clausewitz'e geçiyoruz. Diyor ki savaş bu, budur, karakteri, evet, budur. Evet. Yani en basit ifadesiyle diplomasinin farklı araçlarla devamıdır. Yaklaşım budur.
Evet,
diyor.
Evet.
Ama o günden bugüne galiba çok şey.
Çok şey değişti hocam. Evet. Yani 1830'lu 40'lı yıllar Prusya'sından bu yana. Öncelikle müsaade ederseniz ben şeyi söyleyeyim. Şimdi savaş, çatışma, güvenlik, bunlar sürekli dile pelesenk olmuş cümleler, kavramlar ama tam da böyle tanımını yapamadığımız şeyler. Çatışmayı genel olarak şöyle söylüyorum ben. Silahlı şiddetin yöntem olarak kullanıldığı bir güç mücadelesi diyorum çatışmaya. Çatışma kişisel intikam hissiyle de olabilir. Çatışma ekonomik gayelerle de olabilir, siyasi yöntemlerle de olabilir. Savaş çatışmanın en üst formudur. Sizin de dediğiniz gibi Clausewitz onu öyle tanımlar savaşı. Bir başka şekilde siyasetin, politikanın ve başka vasıtalarla devamı şeklinde tanımlar. Savaş en organize, en kanlı belki, en disiplinli ve en üst düzey çatışma biçimidir.
Bir yaklaşımda burada şuna katılır mısınız Metin Bey? Bir sanattır bu ve insanlığın yaptığı sanatların en üst noktasıdır şeklinde bir yaklaşımda var.
Efendim o da yine tartışılan bir konu. Şimdi biz özellikle strateji deriz ona. Askeri strateji bir bilim midir, bir sanat mıdır? Mesela Atatürk'ün çok güzel kitapları vardır. O da o zamanda sormuştur. Onun öncesinde yine büyük teorisyenler de sormuştur. Bilim midir, sanat mıdır? Bence her ikisidir. Yani hem sek ve idarede, yani Atatürk'ün mesela tümen komutanıyken, 19. tümen komutanıyken inisiyatif göstererek almış olduğu karar. Onu bilimsel yöntemlerle açıklayamazsınız. Orada biraz işin sanat ve meseleyi doğru okuma özü var bakarsanız. Yani o bilim midir, sanat mıdır olayı halen daha tartışmalı bir şey. Savaş da geleneksel tanımda en organize, en kanlı, en disiplinli dedik ama üç temel husus ortaya çıkıyor efendim. Çok önemli bir şey bu savaşı. Savaş yapan şey geleneksel anlamda. Yani işte çatışmanın en üst düzey formunu haline getiren şey. Bir ulus devlet. Ulus devletin tekeli var geleneksel savaşlarda. Ulus devletler başlatır veya bitirir. Genel algımız bu. İkincisi siyasi amaçlar. Siyasi amaçlar. Üçüncüsü de silahlı şiddet. Yani bu üçü bir araya geldiği zaman biz savaş denen kavramdan konuşuyor oluruz. Mesela yine literatürde tartışmalıdır. Soğuk Savaş. İşte Rusya ile, evet, Sovyetler Birliği ile, Amerika ile. O gerçekten savaş mıydı, değil miydi? Şimdi bu üç kriterle baktığımız zaman evet, iki tane devlet var. Amerika, Sovyetler Birliği. İşte siyasi amaçlar var. Birbirini uzun vadeli bir mücadele stratejisiyle alt etme. Ama bakın silahlı şiddet yok. Doğrudan bir mücadele yok. Aslında gerçek tanım itibariyle Soğuk Savaş bir savaş değildi. Yani ama halen daha bu yine literatürde tartışmalıdır.
Şimdi burada bunu söylediğiniz önemli. İzninizle dinleyicilerimize duyurmak istiyorum. Sayın Metin Gürcan aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubuydu. Bir binbaşıydı. Dolayısıyla evet, tam bu işin içerisinden.
Eski asker, yeni sivil. Evet. Taze sivil hatta.
Akademisyen. Evet. Dolayısıyla söyledikleri daha farklı ve önemli. Tam işin merkezinden geliyor. Neden Soğuk Savaş değildi?
Soğuk Savaş'ta dediğim gibi yani doğrudan Amerika ile Rusya arasında bir silahlı şiddet görmedik biz. O nedenle benim şahsi kanaatim bir savaş değildi Soğuk Savaş. Ama hani İngilizce tabiri proxy wars derler, vekalet savaşları yöntemiyle Amerika ile Sovyetler Birliği çeşitli, mesela Afganistan, Latin Amerika, işte ne bileyim Afrika'nın bazı yerlerinde karşılıklı başka devletleri kullanarak, başka örgütleri kullanarak karşı karşıya geldiler ama doğrudan ikisinin arasında silahlı bir şiddet yönteminin olmaması nedeniyle, yani silahlı şiddetin olmaması nedeniyle Soğuk Savaş'ı genel anlamda, geleneksel anlamda savaş olarak tanımlayamıyoruz.
İstihbaratçıların birbirlerini katletmeleri.
Hocam ona da diyemiyoruz. O da gene karanlık dünyanın karanlık şeyi. Savaşta hocam şey vardır. Yani o da geleceğiz, birazdan konuşacağız belki. Resmi olabilmesi için işte ulus devlet tekeli dedik ki hocam, savaşların resmi olarak başlaması ve bitmesi lazım geleneksel şeyde. İşte savaş kararlarını da ulus devletler nasıl alıyor, nasıl bitiriyor biliyoruz.
Şimdi önemli bir makaleniz var. Savaşın değişen karakteri. Evet. Burada unsurlardan bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Düşman merkezli anlayıştan halk merkezli anlayışa geçiş ifadesini açıklar mısınız?
Şimdi hocam, şimdi savaşın değişen karakterinde bu çok önemli bir şey. Biz Clausewitz ile başladık. 1830'lu yıllar dedik. İlk amaç şeydi hocam. Şimdi savaşın nesilsel geçişlerine bakmak lazım. Bu 1780'li o meşhur Napolyon Savaşları dönemini hatırlayalım. O dönemde klasik ulus devlet savaşları vardı. Doğrudan düşmanın fiziki varlığını yok etme üzerine kurulu bir strateji. Yani iki güç karşı karşıya geliyor, tokuşuyorlar harp sahasında. Artık kim kimi alt eterse. İkinci dönemde burada klasik ulus devlet savaşlarından ikinci nesil savaşlarda endüstri savaşlarını görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı, endüstri savaşlarında top, makinalı tüfek, bunlar çok net kullanılıyor. Burada da yine düşmanın fiziki varlığını yok etme temel gaye ama bir yıpratma harbi. Yani o meşhur mevzi savaşları 8 ay, 10 ay süren, 1 sene, 2 sene, 3 sene süren, Çanakkale Savaşı bunların en güzel örneklerinden bir tanesidir. 10 ay sürmüştür. Doğrudan düşmanın fiziki varlığını yok etme ama arka planda biraz savaşma azim ve iradesini kırma da var. Ama çok da belli belirsiz. Üçüncü nesil savaşlara baktığımız zaman manevra savaşları diyoruz. İkinci Dünya Savaşı buna çok güzel bir örnektir. İşte manevra savaşlarında önemli bir şey fark ediyor insanoğlu. Ya aslında çok da fiziki varlığı yok etmeye gerek yok. Ben doğrudan mücadele azim ve iradesine yoğunlaşayım. Yani cephedeki askeri yok etmek yerine, onu bertaraf etmek yerine arkadaki lojistik akışı, zinciri, işte endüstri merkezlerini, işte fabrikaları, bunları yok edeyim
hava diyor. Bombardımanları.
Hava bombardımanları, onlar başlıyor. Lind ve arkadaşları vardır. Bunlar meşhur teorisyenler, Amerikan Savunma Bakanlığı'na çalışan emekli askerlerdir bunlar. 90'lı yıllarda bunlar diyorlar ki bu üç nesilden sonra, yani birinci nesil klasik ulus devlet savaşları Napolyon, ikinci nesil endüstri savaşları Birinci Dünya Savaşı, üçüncü nesil manevra savaşları İkinci Dünya Savaşı, ya artık dördüncü nesile mi gelmemiz lazım? Çünkü soğuk savaş bitmiş, işte yeni yeni çatışmalar, tam klasik az önce konuştuğumuz tanımlarla açıklayamadığımız çatışmalar doğuyor ve dördüncü nesil dediğimiz yeni nesil savaşlar çıkıyor ortaya. İşte buradan da demek istediğim husus şu, bu geleneksel tanımından savaş taşmaya başlıyor. Artık yeni dönemde biz düşmanın fiziki varlığının yok edilmesini de tartışmıyoruz. Azim ve iradesinin yok edilmesini de tartışmıyoruz. Halkın veya kamuoyunun toplumsal algılara, şimdi askeri zaferler de biraz muğlaklaştı. Yani bütün bu konuştuğumuz kavramlar, savaş, çatışma, zafer, savaşın başladığı tarih, bittiği tarih, mağlubiyet, hepsi efendim algısal. Yani siyasi zafer var, askeri zafer var, algısal zafer var. Yani doğrudan kamuoyunun, toplumun kalbini ve beynini kazanma üzerine kurgulanan yeni bir savaş veya çatışma ortamına doğru gidiyoruz.
Buradan biraz geriye dönmenizi rica edeceğim Sayın Gürcan. Bütün bu belirttiğiniz safhalar arasında herhalde GİAP'ın kurduğu demek gerek. Gerilla savaşını nereye oturtuyorsunuz?
Gerilla savaşı efendim
GİAP'a bu... GİAP'a kim olduğunu da söyleyelim, Vietnamlı ünlü general.
Evet. Aynen. Manevra savaşları, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dördüncü nesile geçiş, yani bu 90'lı yıllar soğuk savaş sonrası döneme geçişteki köprü şeydir, çatışma formudur gerilla savaşlara. Yani manevradan, büyük konvansiyonel birliklerden daha küçük, işte bu savaş dediğimiz kavramın az önce sözünü ettiğim ulus devlet, siyasi amaç ve silahlı şiddet üçlüsünün dağılmaya başladığı, farklı formlar, yani saçılmaya başladığı bir geçiş safhası. Yani gerilla savaşları dönemi şu anda farklı bir forma bürünüyor. Onu da konuşacağız inşallah ileride. IŞİD buna bir örnektir. Boko Haram buna bir örnektir. Yani biz şöyle diyelim. Yani kabaca özetlersek bu teorik veya kavramsal girişi. Savaş, çatışma, güvenlik gibi kavramlar eskiden çok sert kavramlardı. Şimdi bunları ben sıvıya benzetiyorum. Sıvı kavramlar oldular. Akışkan. Yani içine girdiği kabın, içine girdiği kontekstin şeklini alıyorlar. Yani bu sıvı kavram sürekli değişiyor. Yani bugünkü modern dünya ordularının da en büyük sıkıntısı o, biliyor musun? Yani IŞİD dediğimiz şeyin ne olduğunu, ne olmadığını halen daha anlayamadılar. Çünkü öyle bir yetenek ki, yani bugün kalkıyoruz, yatıyoruz, yarın yeni bir IŞİD. Bu ay, yani Haziran, aynen öyle, farklı IŞİD bir şey. Çıkıyor, evet. Çok hızlı bir değişim dönüşüm var. Askerlikte bu temel sıkıntıdır. Askerler hep bir önceki savaş için hazırlanır. Bakın bu dediğimi unutmayın. Asker arşivcilik mesleğidir. Yani biz klasik formda işte şöyle taarruz ederiz, böyle savunuruz tarzında meselelere bakarız. Ama askerin temel bu bilişsel zafiyetidir. Bu sadece Türkiye ve Türk ordusu değil, bütün dünya ordularında
ordu genel olmanın,
bir şey, ordu olmanın şeyidir. Evet. Ordu hiyerarşik, organize ve arşivci bir yapıdır.
Mecburen.
Mecburen. Evet. Çünkü bir önceki savaşı için hazırlanır. Uçağını, tankını, topunu şey yapamaz, ama bu yeni dönemde artık bir önceki savaş için hazırlanmak yerine bir sonraki savaşın nasıl olacağını öngörmemiz lazım. Bu konuda da dünya orduları değişime, çünkü küresel güvenlik ortamı değişiyor, bölgesel dinamikler değişiyor, tehditler değişiyor. Eskiden asker sivil çok ayrıydı birbirinden. Birbirine girdi. Hal böyle olunca da bir sonraki savaşı öngörme gibi önemli bir yetenek kazanması lazım modern dünya ordularının. Temel sıkıntı bu.
Yani şimdi buradan şunu anlayabilir miyiz Sayın Yürcan, söylediklerinizden şu sonucu çıkarabilir miyiz? Toplumlardaki değişmeler, tabii, yaşantılardaki değişmeler de çatışmalardaki değişmeler arasında doğrusal bir orantı var. Örneğin bilgisayardan önce farklıydı, tabii, bu iş tabii, bilgisayardan sonra
tabii,
farklı.
Tabii.
Yani halk merkezli anlayışa geçiş, tabii, bunu oturur mu, neresi tabii mi?
Halk merkezli anlayış, iki güzel örnek var. Bir Afganistan, mesela Afganistan'da Amerika'nın liderliğindeki koalisyon kalpleri ve beyinleri kazanmak diye bir strateji belirlediler. Bu önemli bir şey. Yani bu strateji gereği düşmanın fiziki varlığı veya mücadele azminden ziyade biz ilk önce, yani harekat ortamında, harekat alanında, bölgesinde sivillerin, yani bu içinde bulunduğumuz sivillerin kalplerini ve beyinlerini kazanmalıyız bir meşruiyet elde edebilmek için. İkincisi ise şu.
Ama bu hep bütün savaşlarda olmuş, propagandanın alanına girmiyor.
Hayır, işte bu propaganda değil efendim. Propaganda kısa vadeli. Evet, kısa vadeli. taktik seviyede biraz böyle iletişim böyle yani böyle şey diyelim yani çok kısa vadede hemen sonuca yönelik bir şeydir. Benim bahsettiğim konu kalpleri ve beyinleri kazanmak dediğim konu ise daha uzun vadeli. Ben buna stratejik iletişim diyorum. Yani uzun vadeli, daha uzun dönemli insanlarla doğrudan niyetinizi beyan ederek yapacaklarınız yapmayacaklarınızı. Mesela propaganda depo kıvrak zeka vardır. Hemen şey yaparsınız. Mesela Amerika o konuda çok eleştirilir Afganistan'da. Şöyle bir örnek vereyim. Propaganda için 7 veya 8 rotasyon dönemi olmuştur Afganistan'da 12 yıllık şeyde. İşte özel psikolojik harpçiler gitmişlerdir oraya Amerikalılar. 6-8 aylık dönemde görev yapar o kişi. Şey yapar kısa dönemdeki kendi dönemi için işte söz verir. Ama işini yaptırır. Belki tutmaz. Belki kandırır. Belki kandırmaz. Ama bütün meselenin tamamına baktığımız zaman bu 6-7 rotasyon döneminde belki psikolojik harekat açısından başarılı bir harekat ortamı ama stratejik iletişim açısından kirletilmiş bir harekat ortamı görüyoruz. Çünkü şu anda Afganistan'da bir yok anket yapsanız elimde bilimsel bir veri yok ama hani Amerikan ordusunun veya koalisyonun Afganistan'da popülerliğinin itibarının çok da yüksek çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Bakın psikolojik harekat açısından çok başarılı belki belli yerlerde, belli dönemlerde sonuçlar alınmış olabilir. Ama büyük ortamda piknik alanı gibi düşünün. Siz piknik alanına gidiyorsunuz 10-12 sene orada kalıyorsunuz. Sonraki manzaraya baktığınızda her yer çer çöp. Yani şu anda o algısal çöplükler var oralarda. O büyük sıkıntı diye ben
peki,
görüyorum.
Peki Sayın Gürcan, emekli korgeneral olması lazım. Suat İlhan Paşa'nın bu konuda yazdığı kitaplarda sizin bu bahsettiğiniz unsurlar eğer Afganistan'da bu şekilde sonuçlanmışsa başarılı olamamış bir propaganda çalışmasından bahsetmek
tabii
mümkün.
Doğru. Şimdi bana sordular onu geçen bir programda ve ben yazılımda da belirtmeye başladım. Afganistan nedir koalisyon için? Şimdi 3 tane seçenek var. Bazılarına göre iyi yönetilmiş bir başarısızlık hikayesi. Evet. Bazılarına göre kötü yönetilmiş bir başarı evet hikayesi. Bazılarına göre mutlak bir askeri zafer. Ben Afganistan'ı her açıdan ele aldığım zaman şöyle diyelim iyi yönetilmeye çalışılmış bir başarısızlık hikayesi olarak görüyorum. En temel işte şey de bu. Temel kavram biz Afganistan'da kalpleri ve beyinleri kazanamadık. Ama çok mesela burada Türk ordusunun güzel bir yaklaşımı var. Onu müsaadenizle arz edeyim. Operasyonel hiçbir görevde yer almamıştır Türk Silahlı Kuvvetleri. Kabil'de İSAF komutasını yürütmüştür. Tek mermi atmadan yani evet Afgan halkıyla yüz yüze gelmeden
çok
büyük bir başarı elde eder. Bunu nasıl yapmıştır biliyor musunuz? Mesela sünnet, toplu sünnet törenleri. Çok önemli bir kültürel dinamiktir o Afganistan'da. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu fark etmiş ve uygulamış. Binlerce Afganlıyı askeri eğitim, onlara toplumsal destek faaliyetleri deriz biz bu faaliyetlerle. Yani gönüllere ve kalplere girmeye başarabilmiştir. Türkiye'nin belki Afganistan'da harcadığı, kabaca söyleyebilirim, askeri anlamda bu tarz faaliyetlere harcadığı para 300 bin dolardır. Şöyle size arz edeyim. Amerika'nın bir Hellfire füzesi 100 bin dolar. Yani o 3 tane füzeyle belki bir insanı yok edebilirsiniz 300 bin dolara. Ama Türkiye'nin bu yumuşak yaklaşımıyla yeni dönemde Afganistan'da başarılıyla uyguladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 300 bin dolarla binlerce insanın kalbini gönlünü kazanabilirsiniz. Burada da şeye geliyor aslında askerliğin de değişen meslek olarak da değişen yönüne savaşın değişen karakteriyle bakabiliriz. Yani eskiden Fatih asker olarak yetiştirilirdi askerler.
Evet şimdi burada yine makalemizden tabii devam evet edelim. Evet. Fetih anlayışından barış adamına dönüşüm evet diyorsunuz. O çok önemli bir şey.
Temel bir paradoks. Evet. Şimdi askerlik temelde bana sorsanız nedir diye ölme öldürme üzerine kurgulanan bir meslektir. Hani askerlik bir sanatsa ölmeden önce öldürme sanatıdır. Veya bir bilimse ölmeden önce öldürmeyi nasıl yaparımın arayışındadır.
Zafer gerekir.
Aynen öyle. Evet. Ama şimdi yeni çatışma alanlarına baktığımız zaman, yeni çatışmalara baktığımız zaman askere biçiren rol ölme değil, öldürme değil. Yani silahtan ziyade sen bir barış adamısın, gideceksin barışı sağlayacaksın, sonra o barışı koruyacaksın, sonra destekle devam edeceksin, inşa edeceksin, hatta düzen kuracaksın. Yani askere teknokrat asker ol diyorlar, mühendis ol, hukukçu ol, işte muhtar ol, vali ol, bölgeyi yönet, halkın kalbini kazan. İşte bu tarz yeni görevlerle askerlik aslında form da değiştiriyor meslek olarak. Ben o yüzden o paradoksu koymak istedim. Biz fetih anlayışından barış adamına doğru bir geçiş içerisindeyiz yeni dönemde. Silahlı kuvvetler de bunun farkında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bu konuda çok güzel çalışmalar olduğunu yakinen biliyorum.
Evet, ve bir başka başlık daha var yine yazınızda, makalenizde. siber savaş kalalım.
Evet, işte bakın şimdi siber...
Evet, burası...
Evet, burası kritik. Yeni dönemde de epey önem kazanacak bu olay. Hani az önce girişte güzel oturdu o şimdi. Söylemiştik, savaşın tanımında ulus devlet, siyasi amaç ve silahlı şiddet var dedik. Şimdi siber savaşlarda şey yok bakın. Bu üçü de bazen var, bazen yok. Belki var, belki yok. Yani böyle bir gri bir alan. Ama Amerika bu konuda mesela çok ciddi. En son biliyorsunuz yani bu Amerika'da bir şirketin, şimdi ismini vermek istemiyorum, özel bir şirkete yönelik Kuzey Kore'nin bir şeyi olmuştu. Siber savaşları da normal savaş kapsamında, hatta NATO'nun bu meşhur 5. madde kapsamında değerlendirilmesiyle ilgili çok ciddi bir şey var, hazırlık var. Siber savaşların maliyeti, ekonomik maliyeti, insan maliyeti çok yüksek olabiliyor. Bunu Ukrayna'da gördük, Estonya'da gördük, değişik ülkelerde gördük. Geleceğin çatışma alanları yine fiziksel coğrafyadan biraz siber ortamlara da bana göre kayacaktır. Çünkü düşünün, Ukrayna'da bunu net gördük. Siz bir sabah uyandığınızda, Ukrayna'nın bazı şehirlerinde, Donetsk'te falan bu yapıldı. Sabah kalkıyorsunuz günlük rutinlerinizde efendim. Arabaya biniyorsunuz, bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Kredi kartınızı ödeyeceksiniz, ödeyemiyorsunuz. İşte bankadaki paralarınız bloke olmuş. İşte bütün faturalar karışmış. Bütün düşünün yani internetle olan o bütün bilişim altyapınızın bir şehirde çöktüğünü düşünün. Hayatın kaos yani düzen dediğimiz kavram orada yok olabilir. İşte bu çok kritik bir şey. Bir de yani büyük hidroelektrik santralleri, nükleer santralleri falan düşünün. Geleceğin savaş alanlarından bir tanesidir siber savaş. Üzerine çok kafa yormamız lazım.
Peki Snowden ve Assange gibi insanları burada nereye yerleştirmek lazım Sayın Yücel?
Şimdi burada şu da var. O burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de de bu tartışılmaya başlanması lazım. Savaş ve savaşla ilgili askerlik mesleği hep gizlilik, gizem zırhına bürünmeye çalışan bir meslek grubu veya bir anlayış tarzı. Bakın bu tarz insanlar bence çok önemli bir şey söylüyorum. Bu belki slogan cümlesi de olabilir. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Güvenlik alanında, savaş çatışma alanında şeffaflıkla gizlilik arasındaki denge şeffaflık lehine de bozuluyor. Yani burada çok önemli bir şey. Şeffaflık artık çok esas olması lazım. Bu nedenle diyorum stratejik iletişim. Bu nedenle insanlara niyetinizi net ortaya koyma, yapacaklarınızı yapamayacaklarınızı net ifade edebilme. Geleceğin güvenlik aktörlerinin bence en önemli şeylerinden bir tanesi. Mesela yine güncel bir meseleyle bunu bağlayalım. F-4'ler değil mi? Şu anda çok tartışılan.
6 tane şehidimiz oldu bir hafta içerisinde.
Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Ama burada ben bir yazımda onu belirtmiştim. Yazımın başlığını söylesem zaten mevzuyu kapacaksınız hemen. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkmazı dedim. Halkın güveni mi, askeri gereklilik mi? Şimdi bakın F-4'lerin ağır bombardıman cinsi olan F-4 2020'ler 2020 yılına kadar uçmak zorunda.
Çünkü İkisi birbiriyle örtüşen kavramlar değil mi? Siz burada bir çelişki kurmuşsunuz.
Bir çelişki var
bir
burada. Şimdi
evet.
Bakın halkın güveni dediğimiz kavram. Halkın güveni şimdi F-4'lerle ilgili bu son kazalardan sonra kamuoyunda gazetelerden takip ettik biliyorsunuz. Bir güven bunalımı yaşandı.
Evet,
algısal bir sıkıntı var burada.
Evet.
Halk F-4'lerle ilgili artık negatif, olumsuz bir algısı var. Ama bir de bir yandan, diğer yandan da askeri gereklilik var. Bu F-4'ler 2020 yılına kadar uçmak zorunda. Ağır bombardıman uçakları keşif olanlar değil. Şimdi silahlı kuvvetler...
Çünkü planlama böyle.
Planlama böyle. Çünkü F-30 bunlar efendim çok yapısal reformlar. Yani basit bir şey değil. Hani bugün evet ya uçakları karar aldık. Bu gece yattık. Yarın yeni uçaklar. Mümkün değil. Bakın şimdi F-35'ler 2020'de girecekler. Bunların milli komuta kontrolle entegresi, milli işte radar sistemleriyle entegresi, müttefik radarlarla entegresi, lojistik altyapısı, bakım altyapısının kurulması, pilot, teknik personel eğitimi, bunlar 5-6 yıllık yapısal reform süreçleri. Türkiye'nin Atak helikopter projesi 25 yıl sürmüştür. Hindistan'ın Anjun tankı, kendi milli tankıdır, 27 yıl sürmüştür. Öyle basit şeyler değil bunlar. İşte bir ihtiyaç var. 2020 yılına kadar bu F-4 ağır bombardıman uçağı ihtiyacını Türkiye'nin karşılamak zorunda uçacak. Ama halkın da negatif bir algısı var. İşte stratejik iletişim dediğim kavram burada çıkıyor ortaya bir şekilde. Güvenlik aktörü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri halkın negatif algısı veya negatife giden algısıyla askeri gerekliliği yönetmek zorunda. İşte bu da maharet. Hani son dönemde ben çok iyi biliyorum. Bu konuda olumlu da düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konularda çok ciddi tecrübe kazandı. Doğru bir iletişim stratejisiyle bu ikisini çok güzel yönetebilir. Ama bu sadece bizim Türkiye'de değil, bütün dünyada, bütün modern dünya ordularının karşılaştığı sıkıntılar, problemler bunlar.
Son 2 dakikamız ama ben belki de bu 12 dakika isteyen bir soru soracağım size. Toplumların bilgi üretimi savaşların ulaştığı şu niteliğe ne düzeyde etkide bulunuyor?
Hocam bu çok önemli bir soru. Ben buna şey diyorum, teknolojik bilimsel diskur veya teknolojik bilimsel süreç çok hızlı akıyor. O yani teknoloji insansız hava araçları, bu konuyla ilgili bir çalışmam da vardı. Korkarım ki askeri stratejiyi siyaset belirler, siyasi karar alıcı belirler. Ama teknoloji çok baskın hale gelince hocam şey sıkıntısı var artık. Teknolojinin sürüklediği, nereye gidiyoruz, biri beni durdursun tarzında bir teknoloji manyaklığı var. Modern dünya ordularında bunu görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Teknolojinin bir şekilde etikle, moral değerlerle ehlileştirilmesi lazım. Bunu da sağlayacak olan şey dediğim gibi ahlak, etik, felsefe, sosyoloji, bu tarz bilimlerin de askeriyenin içerisine enjekte edilmesi, askeriyenin biraz yumuşaması lazım modern dünya ordularının. Bu da belki ayrı bir programın konusu olur.
Peki kesinlikle ve ama bunu olası görüyor musunuz?
Muhakkak hocam. Yani bu teknoloji manyaklığı bütün modern dünya ordularında çok belirgin bir kavram. Gidişat bu anlamda ben biraz sıkıntılı diye görüyorum. Teknolojiyi bir şekilde ehlileştirebilmesi lazım modern dünya ordularının, yoksa sonuçları herkes için çok üzücü olabilir.
Evet ve ne yazık ki teşekkür etmek durumundayım. Bilkent Üniversitesi Güvenlik Politikaları Araştırmacısı Sayın Metin Gürcan, ama küresel terörizm olgusunu bir başka programımızda ve üstelik de çok yakın bir gelecekte rica edeceğim burada olmanızı ve küresel terörizmi, Boko Haram'ı, El-Kaide'yi, Taliban'ı, IŞİD'i ve bu Sünnilik konusunda Avrupalıların çekincelerini konuşmayı dilerim.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda ekonomist, ekonomi yazarı Sayın Alaaddin Aktaş bizlerle birlikte. Alaaddin Bey merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Son 10-15 gündür mü diyelim, bir aydır mı, bir buçuk aydır mı, çok hareketli bu ekonomi dünyası, devam ediyor, gidiyor. O cari açık meselesi falan fesleğ izlerken birden Türk lirasının değer kaybı gündeme geldi, oturdu. Evet. Ama siz de diyorsunuz ki hayır, Türk lirası değer kaybetmiyor, aksine değer kazanıyor. Şimdi bütün ekonomi yazarları... Bütün
yok bir anlaşılan değer kaybediyor.
Kaybediyor. Kaybediyor. Peki tamam.
Tabii kaybediyor. Tamam.
Nedir meselenin aslı?
Şimdi Türk parasının iki türlü değer kaybı var. İki nedenden kaynaklanan değer kaybı diyelim. Bir, Türk parası değer kaybediyor derken biz daha çok dolara karşı olan durumu konuşuyoruz.
Evet, avroda çok bir şey sıkıntı. Evet. Evet, yok.
Dolara karşı değer kaybediyoruz. Dolar çünkü tüm dünyada değer kazanıyor. Bu bir gerçek.
İşte neden?
Neden değer kazandığını hemen söyleyelim. Amerikan Merkez Bankası Fed çok büyük olasılıkla bu yıl içinde, yine çok büyük bir olasılıkla diyelim, yıl ortasında faiz artıracak. Çünkü ekonomisi düzeldi. Amerika'nın faiz artırması demek bütün dünyadaki dolarları bana gelin diye çağırması demek.
Paramı getirin diyor.
Paramı getirin diyor. Zaten o para benim. Evet. Ben bastım, gönderdim. Siz epey para kazandınız, dışarıda bana gelin. Şimdi Türkiye'de örneğin %8 faizle para gelmiş park etmişse, Amerika buna %2-3 faiz verecekse orayı tercih eder.
Burada aslında sermayenin yapısına, yani karın maksimizasyonu kavramına ters bir hareket yok mu hala?
Değil.
Değil mi?
Değil. Evet. Tabii değil. Şöyle, şimdi biz de diyelim, varsayımla yola çıkarak şöyle bir örnek verelim. Yılbaşında bir para geldi Türkiye'ye. $1000 geldi. Bir yıl vadeli $1000 yılbaşında geldi. 2.32'ydi dolar. 2.32'den TL'ye çevrildi. 2320 lira eder. 2300 diyelim yuvarlak. 2300 lirayı %10 faizli devlet tahviline ya da hazine bonosuna yatırdı. Bir yıl vadeli. 2300 lira bir yıl sonra üstüne 230 lira konur. 2500 sürat eder. Şey, 2500 evet, diyelim.
Ona da yuvarlak.
Onu da yuvarlayalım. 2500 evet, olur diyelim. Şimdi bir yıl içinde eğer Türkiye'de kur artışı, yani doların artışı %10'dan daha az olursa, bir yıl sonra giderken bu yabancı cebine $1000 değil, örneğin $1050 koyar gider. Ama kur artışı %10'u geçerse bu yabancı $1000 getirdi ama $1000 alamaz artık o parayla. Çünkü dolar örneğin 2.70 oldu. Evet. 2500 lirası var, 2.70 oldu, böler işte 900 küsür dolar eder. Onun için Türkiye'de ya da benzeri ülkelerde kur oynaklığının çok fazla olduğu dönemlerde yabancı durmaz. Çünkü aldığı faizin üstünde bir kur artışı riski her zaman için vardır. Amerika'da böyle bir risk yok. Evet. Risk sıfır. Dolayısıyla bizde faiz göründüğü kadarıyla Amerika'nın 2, 3, 4 katı olmakla birlikte orada kur riski olmadığı için orayı tercih eder. Şimdiye kadar bizi niye çok tercih ettiğinin de nedeni bu aslında. Kur artışı yoktu, kur riski yoktu. Dolayısıyla burada aldığı faizi, kurda hemen hemen sabit kaldığı için yıllar boyunca faizin tümünü bir anlamda net getir olarak cebine koyup gitme şansına sahipti.
Şimdi sermaye çıkışlarının, yani ya da girme işlerinin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini sormak istiyorum. Nasıl bir baskı yaratır bu cari açık üzerinde özellikle?
Sorunun ilk sorunun ikinci bölümünü de cevaplayalım, öyle
bu,
gidelim.
Bu, tamam, tabii buyurun.
Amerika kaynaklı bir değer artışı var. Dolarda ya da TL'de değer kaybı var. Bir de bunun üstüne içeride yarattığımız hengameden kaynaklanan bir değer kaybı var. Şimdi sadece dolar kaynaklı, dolardaki değer kazanma kaynaklı bir değer kaybı olsaydı biz TL'yi bu düzeylerde değer yitirmiş görmezdik. Dolar bugün 2.63-64'e geldi tekrar yayına girdiğimiz sıralarda. Yapılan hesaplamalar gösteriyor ki Amerika'nın faiz artırımına dayalı bir artış olsaydı dolar 2.40'lara gelirdi. 2.40-2.45 arasına gelirdi. Çeşitli hesaplar yapılabilir.
Öngörüler böyle.
Evet, ama bizde 2.60'lara geldi. Hatta daha üstüne çıktı. Demek ki aradaki farkı da biz yarattık. İçeride birbirimize laf ettik, hatalı yapılıyor
güzel
dedik.
Güzel ifade ettiniz, hengame.
Evet.
Evet.
Tek kelimeyle özetlersek öyle söyleyebiliriz. Bu ikisi üst üste binince 2.60'ların üstünde bir kur gördük. İki gün önce gerçekleşen Sayın Cumhurbaşkanı ile Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı arasındaki görüşmede ılımlı bir hava doğduğu izlenimi uyandı. Uyandı diyorum. Ben oradan çok somut sonuçlar çıkacağını beklemiyorum. Nitekim o hava sadece bir gün sürdü. Bugün dolar yeniden yükselmeye başladı. Faiz yükselmeye başladı ve hisse senedi piyasasında da yön aşağı döndü.
Şimdi ben de az önce sorduğum soruyu erteliyorum ve şu soruyu soruyorum. Federal Reserve Bank, Amerikan Merkez Bankası, Fed, Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kayan siyasi dengeler ve ekonomik artış, ki bunlar da sürekli yazıldı, çizildi. Ne oldu? Hepsi tersine mi döndü? Neden şimdi Fed getirin paralarımı diyor?
Amerikan ekonomisi iyileşti.
İşte onun güzel nedeni nedir Sayın Aktaş? Ne oldu da Amerikan ekonomisi iyileşti ve getirin benim paralarımı deyip bütün dünya ekonomik dengelerinde değişikliklere sebep olabilecek bir güç olduğunu gösterdi?
Amerika büyük bir ekonomi. Bir kabul edelim.
Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra %50'den fazlasıysa dünya toplam gayri safi milli hasılası üretimi giderek düşmüştü.
Amerika'nın payı mı?
Evet.
Şimdi Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılası ne kadar? 1.15 trilyon dolar.
Payı ne kadar oluyor dünyada onu hatırlamıyorum. Ama 15 trilyon dolarlık bir ekonomiden söz ediyoruz. Türkiye'yi de verelim de aradaki farkı görelim. 800 milyar dolar. Yani bizim 20 katımız bir büyüklükteki ekonomiden söz ediyoruz. Parası dünyada rezerv para olarak kullanılan, yani en geçerli para olarak kullanılan paradan söz ediyoruz. Parası böyle olan bir ekonomiden söz ediyoruz. Ve bugün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın FED Başkanı'na söylediği bir sözü dinledim. Bir toplantıda FED Başkanı'na diyor ki bakın bu bütün ülkeler sizin konuşmalarınızdan çok etkileniyor. Hani tırnak içinde söylersek ağzınızın içine bakıyor. Bizi çok şaşırtacak, üzecek şeyler söylemeyin. Bu bizim açımızdan değil, bütün dünya açısından Amerika'ya teslim olmaktır. Başka çare yok zaten. Amerika en güçlü ülke. Avrupa Birliği'ne karşı çok güçlü bir ülke. Zannedilmişti ki bir ara Avrupa Birliği oluştuğunda Amerika'ya rakip çıkıyor. Çıkamayacağı görüldü zaten. Avrupa Birliği kendi içindeki sorunlarla boğuşmaktan, Amerika'ya rakip olmaktan çok uzaklaştı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rusya ekonomik yönden büyük bir çöküntü içine girdi. O çok uzaklaştı. Ve Amerika müthiş bir güç kazandı. Görünürdeki gücünün ötesinde psikolojik olarak da bir üstünlük elde etmiş durumda. Bunun sonucunda da işte Amerika'da işsizlik düşüyor, üretim gayet iyi gidiyor. Son dönemde gerçi tüketimde bir miktar yavaşlama olmuş ama bu da kış şartlarına bağlanıyor biraz. Çok sert geçen kış koşullarından dolayı orada da bize nasıl olumsuz etkileri oluyorsa orada da olmuş. Ama genel olarak Amerikan ekonomisi sonuç önemli biraz da. Sonuç itibariyle çok iyiye gidiyor. Onlar da faizi yükseltmek istiyorlar.
Evet. Obama'nın dış politikadaki zikzakları, ileri geri gidişleri çok eleştiriliyor ama galiba içeride yaptığı reformlarla, yaklaşımlarla, iktisadi yaklaşımlarla bu başarıyı sağladı diyebilir miyiz bilemiyorum Sayın Aktaş.
Tabii büyük ölçüde. Bir de orada ekonomiyle siyaset, dış politika öyle çok iç içe geçmiş birbirini etkileyen unsurlar gibi görünmüyor.
Evet.
Merkez Bankası bağımsız bir şekilde çalışabiliyor.
O kendi işine bakıyor, diğerleri evet. Kendi işine bakıyor.
Evet.
Şimdi bize etkileri ne olacak? Bu Fed'in yeni yaklaşımı, Amerikan ekonomisindeki iyileşme ve dolardaki bu...
Şimdi evet. Deminki soruya devam edeceğiz.
Devam edeceğiz, evet.
Şimdi biz de sadece doların değer artışından...
Bunun Rusya ve Çin'e ilişki etkilerini de soracağım.
Uluslararası platformdaki değer artışından kaynaklanan yansıması doları 2.45 arasında bir noktaya oturturdu. Ama üstü bizim yarattığımız bir artış. Onu görüyoruz. Bunun bizde çok olumsuz etkileri olacak tabii ki. Şimdi şöyle rakamlardan gidelim. Türkiye'de özel sektörün 282 milyar dolar dış borcu var. 2014 yılı sonu itibariyle.
Özel sektör borçları.
Evet, özel sektörün dış borcu 282 milyar dolar. Şu söyleniyor, deniliyor ki canım özel sektörün dış borcu var ama alacağı da var. İkisini bir düşünmek gerekir. Şimdi bu özel sektör deyince bir şeyi ayırmak gerekiyor. Özel sektörün içinde bu finans kesimi de var. Finans kesimini ayrı tutarak bir de reel sektör dediğimiz üretici kesim, yani şirketler kesiminin borç ve alacak rakamlarına bakmakta yarar var. Orada da şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Finansal kesim dışında kalan kuruluşların, yani reel sektörün 2014 sonu itibariyle döviz varlığı 98 milyar dolar. Neredeyse 100 milyar dolarlık bir varlık var. Harika, değil mi?
Evet.
Ama yükümlülüğe bakıyoruz 281 milyar dolar.
Evet.
Aradaki farkı aldığımızda karşımıza 183 milyar dolarlık bir fark çıkıyor.
Gayri safi milli hasılayı da söylemiştiniz az önce.
800 milyar evet. Dolar civarında. Eğer kur bu yıl 2.60'larda gerçekleşirse örneğin ortalaması bu 750 milyar dolara doğru gerilecek demektir. Belki daha da aşağılara inecek.
Diğer unsurlara düşüp milli gelire kaldığında da iş o zaman bayağı bir kayıplar olacak.
Şimdi kişi başına gelir çok belli bir noktaya oturdu, fazla bir hareket olmuyordu örneğin. Orta gelir tuzağına düştü Türkiye denmişti. Onu göreceğiz önümüzdeki süreçte. daha da aşağılarda 10 bin doların altına gelecek belki bir milli gelir, kişi başına gelir göreceğiz. Şimdi açık pozisyon 183 milyar dolar dedik. Bu ne anlama geliyor? Onu irdelemek gerekiyor.
Bunu açıklamak gerekiyor.
Evet. Şimdi benim bir şirketim var ve bu şirketin döviz borcu var. Net döviz borcu var. Bu döviz borcunu ödemem gerektiği zaman piyasadan TL almak durumundayım. TL alırken bu TL'yi 2 liradan almak da var doları. 2,5 liradan almak da var.
3,10'dan almak da var.
3,10'dan almak da var veya daha farklı bir düzeyden almak da var. Şimdi 183 milyar dolar yıl sonunda dolar kuru 2,32 idi. Geldik bugünlere 2,62 diyelim. 30 kuruşluk bir artış koyalım. 183 milyar dolarla bunu çarptığımız zaman 55 milyar TL ediyor. 55 milyar TL'yi bugün kim kime verir? Kimse kimseye vermez. Bu çok ciddi bir rakam, onu söyleyelim. Türkiye'deki toplam mevduatın toplam mevduatın ne olduğunu söyleyeyim de gene kastaman olsun.
55 liraya vermedi de bazı sıkıntılar oluyor Alaaddin Bey.
Evet. Ben bütün Türkiye anlamında söyledim. Türkiye'deki toplam mevduat, yurt içinde yerleşik vatandaşların, Türk vatandaşlarının mevduatı 500 milyar lira dolayında. Yani onda biri kadar bir artı yük binmiş oluyor. İkisi birbiriyle kıyaslanacak şeyler değil ama büyüklük anlamında anlaşılabilsin diye söylüyorum. Şimdi 55 milyar dolarlık bir yük binerse özel sektör bu yükü ne yapacak? Bir, sırtından atmak isteyecek. Nasıl atar? Birincisi fiyatlarına zam yapar. İki, borcunu öderken yabancılara karşı borcunu ödememezlik edemeyeceğine göre yurt içinde başka şirketlerle mutlaka bir alacak verecek ilişkisi vardır. Onlara olan borcunu ödemekte biraz gecikme söz konusu olabilir. Ve domino taşları gibi bir yıkılma başlarsa çok ciddi yıkılmalar görürüz. Böyle bir riskimiz var. Dolayısıyla kur artışı ne olacak canım, ihracatı artırıyor ki artırmıyor ya, o da ayrı bir konu, onu da konuşuruz. Kur artışı Türkiye ekonomisi için, özellikle şirketler için çok ciddi bir dezavantajdır. Bir de şöyle bir çalışma var. Faiz mi kur mu gibi bir ikilemde kalınıyor bazen. Deniliyor ki faiz yüksek olunca şirketler zor durumda kalıyor. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki kur Türk şirketler için çok daha önemli bir etken, önemli bir gösterge. Faize duyarlılık çok daha düşük. Ama kura duyarlılık çok daha belirgin. Zaten nitekim rakamlarda ortada. 183 milyar dolar. Bir kuruşluk artış. Dolarda sadece bir kuruşluk artış 1.8 milyar lira demek.
Ya bunlar ciddi rakamlar.
Evet.
İfade
etmek gerekiyor. Bu rakamları da biz üretmiyoruz. Merkez Bankası'nın resmi rakamlar. Onu da belirtelim.
Bunun işte mikro iktisat derslerinde birinci sınıfta anımsarsınız Alaaddin Bey. Kur artarsa enflasyon iner. Enflasyon çıkarsa tahterevalli gibi. O onu etkiler. Faizi etkiler. Birbirini etkiler. Bu artışın şimdi faizler üzerinde ne tür bir etkide bulunmasını bekliyorsunuz? Enflasyon baskısı yaratabilir mi? Evet. Biraz daha mikro dengelere girer
bakalım
misin?
Merkez Bankası ne diyor bu konuda? Evet. Onu söyleyeyim.
Buyurun.
Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği briefingde diyor ki eğer ulusal para değer yitirirse bu ithal enflasyon yoluyla İthal girdiler yoluyla enflasyonu azdırır. Bunu Merkez Bankası çok somut bir şekilde zaten dediğiniz gibi iktisat derslerinde gösterilecek bir hassasiyetle vurgulamış durumda. Gevşek para politikası uygulanırsa bu ulusal paranın söz konusu olan ülke Türkiye olduğuna göre TL'nin değer kaybına yol açar. TL'nin değer kaybetmesi de ithal girdiler yoluyla enflasyonu yukarı doğru iter. Şimdi bütün dünyada petrol fiyatları düştü. Biz de petrolü daha ucuza aldık. %50 dolayında bir artış oldu. Bir ara 40 dolara kadar neredeyse indi petrol. Bizde akaryakıt fiyatları %50 ucuzladı mı? Hayır.
Hayır.
İki nedenle ucuzlamadı. Bir, bizde vergilendirme, maktu vergilendirme ağırlıklı olduğu için. Yani akaryakıtta benzinde deniliyor ki örneğin 3 lira vergi alırım. İsterse benzinin maliyeti 3 lira 50 kuruşa insin. 3 lirasını vergi olarak alırım. Bir o var. İkincisi de kur arttı bizde. Kur arttığı için petroldeki fiyat inişlerini birebir göremedik. Böyle bir tablo yaşadık. Şimdi önümüzdeki dönem için ithal girdi yoluyla enflasyonda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara çok somut biçimde dikkat çekiyor Merkez Bankası. Bu konuda bilmiyorum eklenecek ne var. Ama faizin düşmesi için neler gerektiğini de sıraladı. Örneğin Cumhurbaşkanı'na verdiği briefingde onlara da değiniriz.
Evet, devam edeceğiz ama dinleyicimizin sorusu var. Daha farklı bir şey sormuş. Onu aktarayım ben hemen size Sayın Aktaş. Almanya'dan arıyor. 77 yaşındayım, emekliyim. İspanya, İtalya gibi pek çok yeri gezdim. Herkes kendi para birimiyle ödeme yapıyor otellerde, tatillerde. Neden bizim ülkemizde dolar ya da avro kullanılıyor? Turizmde bizim kendi para birimimiz yok mu? Bu benim çok gücüme gidiyor demiş ama İspanya, İtalya, avro bölgesi. Norveç hariç değil mi?
Evet. Norveç zaten Norveç Avrupa Birliği üyesi işte değil. İngiltere evet. Kendi parasını kullanmakla birlikte üye.
Evet.
Oralarda herkes kendi parasıyla ödeme yapıyor derken onu anlayamadım.
O burada evet Avrupa bölgesinde Avrupa'yla.
Evet, herkesin parası aynı zaten evet. Orada. Hani niye dolar kullanılmıyor deniliyorsa onu bilmiyorum tabii. Öyle bir anlam çıkıyorsa ondan onu bilemeyeceğim. Kastedilen nedir anlayamadım.
Bizim dinleyicimiz bence bizim ekonomimizin daha iyi olmasını, işlerin daha düzgün gitmesini arzu ediyor. Şimdi, işler gitmeyecek, sinirleniyor.
Şöyle,
evet.
Dolaylı bir cevap verebiliriz belki. Türkiye'de tek para cinsiyle işlemler yürümüyor. Kendi paramız değil sorunumuz. Merkez Bankası'nın sıkıntısı
tabii,
da oluyor.
Avro bölgesinde değiliz tabii.
Değiliz ama bir euro kullanıyoruz, iki dolar kullanıyoruz. Turizmde tabii ki fiyatları verirken TL olarak fiyat veremeyiz yani.
Evet.
Avrupa ülkesine ya da dünyanın herhangi bir ülkesine
sektöre de
olmaz mümkün, zaten. Evet. Öyle bir şey söz konusu olmaz ama şimdi Anadolu'ya gidin birçok yerde ağırlıklı olan para eurodur. Belli yerlerde dolardır.
Evet.
TL'nin kullanıldığı yerler daha azdır. Bir endeksleme sorunu yaşıyoruz biz. Çünkü TL ile herhangi bir şey kiraya verdiğimiz zaman o para biriminin yani TL'nin belli bir süre sonra eriyeceğinden korkuyor. Diğerinin daha reel gideceğini varsaydığımız için örneğin doları, örneğin euroyu tercih ediyoruz. Merkez Bankası da dolar ve euroyu tabii ki kontrol edemiyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz zaman daralıyor. Sayın Alaaddin Aktaş'la biz aşağı yukarı 10 yıl öncesinde de burada çok ekonomi programı yaptık. Ve kendisinin öngörüleri benim için son derece önemlidir. Şimdi demişsiniz ki yazınızda dolar 3.10 olabilir. İkincisi bugün Babacan'ın açıklaması vardı. %3 bekleniyor büyüme hedefini. Eğer ihracat artarsa %4'e çıkar. Rakamlar konusundaki öngörüleriniz ne Sayın Aktaş?
Şimdi ben o dolar 3.10 olabilir derken neye dayanarak söylediğimi
belirttim. Evet bunu neye dayanarak evet. Söylediniz?
Niye 3 değil de 3.10, 3.15 evet. Değil örneğin. Şimdi bu da resmi rakamların bir analizine dayanıyor. Onu belirteyim. Türkiye İstatistik Kurumu tasarruf araçlarının reel getiri oranları ile ilgili bir hesaplama yapıyor. Ben son 10 yılın rakamlarını aldım. Son 10 yılda diğer rakamları da vereyim. Tüketici fiyatları endeksinden arındırılmış haliyle altın %104, hisse senetleri %64, devlet iş borçlanma senetleri %60, mevduat %32 kazanç sağlamış. Hızlıca tekrar oranları bir kez daha vereyim. Altın 104, hisse senetleri 64, iş borçlanma senetleri 60, mevduat 32 yüzde olarak. Dövizde ise kayıp var. Euro %10, dolar %24 kaybettirmiş. Bu 10 yıllık dönemde.
Farklar, evet.
Şimdi evet. 2004 sonunda 100 dolarını tasarruf eden, 100 dolar tasarruf eden birisi enflasyon karşısında TL olarak %24 kayba uğramış. Yani 100 doları bir anlamda 76 dolara inmiş. Evet. Şöyle bir varsayımda bulunuyorum. 76 dolara inmemiş olsaydı da 100 dolarda kalsaydı doların ne olması gerekirdi? O da beni 3.10'a götürüyor.
İşte bu diyorsunuz ekonometri böyle bir hesap bu yani, sonuca getiriyor.
Artı üstüne hiçbir şeye koymuyorum. %10, %20, %30 kar etmesi gerekseydi bu tasarruf sahibinin ne olması gerekirdi demiyorum. Zarar etmemesi için doların 3.10 olması gerekiyor. 3.10 şu an için bize çok olmayacak bir rakam gibi geliyor ama nedeni de şu. Son dönemde çok hızlı artış yaşadığımız için bu kaygı ortaya çıkıyor. Dolar yıllar boyunca çok düşük seyretmemiş olsaydı son dönemdeki artışı da çok hayretle karşılamazdık. 3.10'a da çok hayretle bakmazdık.
Sayın Aktaş 2 dakikadan az zamanımız var ama bir de ciddi soru var Almanya'dan. Dinleyicimizin sorusunu hemen aktarayım size. Gençlerimize iş olanakları sağlanmadığında sosyal patlamaya varmaz mı bu durum? Biz farklı bir çözüm üretmek zorunda değil miyiz diye sorarak bütün bir dünya kapitalist sisteminin özetlenmesini istemiş. Bilmiyorum, bir, bu zor bir soru, evet.
Hayır, ben hiç zor gibi görmüyorum. Türkiye'de buyurun, sosyal buyurun, patlama efendim. Olmaz.
Olmaz.
Bizim öyle bir yapımız yok ülke olarak. Ama bu çok ciddi sorunlar doğurur. Bir süre önce yazdığım bir rakam hemen aktarayım sayın dinleyicimize. Türkiye'de yaşı 24 ile 35 arasında olan üniversite mezunu 613 bin kişi iş arıyor.
Bu üstelik üniversite mezunu.
Üniversite mezunlarından söz ediyorum. Gençlerimize iş olanağı açmamız gerekir tabii. Döviz kurunu yıllar boyunca çok düşük tutacak şekilde sıcak paraya açık bir ekonomi politikası uygulamamış olsaydık o zaman yatırım yapabilirdik. Bu saatten sonra yatırım yapabiliriz tabii ama bugün kazmayı vurup yatırıma giriştiğimizde bunun meyvelerini almak ve istihdam yaratmak da 3-5 yıldan önce gerçekleşmez zaten.
Ve bir de belki önümüzdeki programlarımızda değerlendirmemiz gereken konuda bu yatırımları nereye yapıyoruz? Sürekli inşaat sektörüne yatırım yaparak ülke nereye
gidebiliriz? Tabii evet. Ki, evet.
Bunu da ayrıca konuşmak lazım.
Evet.
Ekonomist, ekonomi yazarı Sayın Alaaddin Aktaş bizlerle birlikteydi. Alaaddin Bey, önümüzdeki programlarda da bu stüdyoda görmekten mutluluk duyarız sizi.
Ben de sevinirim.
Ağzınıza sağlık, tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, iz düşümü bitiriyoruz. İki tane önemli konuyu konuştuk. Bir, savaşın değişen karakteri, bir diğeri de Türk lirasındaki değer kaybı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. İz düşümde şimdilik hoşçakalın. İz düşüm.